Ayrım 18. Sayfa 163. Yaratıcı bir ruha, yoldaş olmaya kalkışan her erkek ve kadın gibi, Takvir'in de yaşamı her zaman kolay olmuyordu. Varlığı, Şivek için gerekli olmakla birlikte, orada olması bir rahatsızlık kaynağı olabiliyordu. Takvir eve çok erken gelmekten hoşlanmıyordu, çünkü o eve geldiğinde Şivek işe ara veriyordu. Takvir de bunun yanlış olduğunu düşünüyordu. İleride her ikisi de orta yaşlı ve ağır kanlı olduklarında Şivek onu görmezlikten gelebilirdi. Ama 24'ünde bunu yapamazdı. Bu yüzden laboratuvardaki işlerin akşamüstünden önce eve dönemeyeceği şekilde ayarladı. Bu da mükemmel bir ayarlama olmamıştı çünkü Şivek'e bakması gerekiyordu. Takvir, Şivek'in dersi olmadığı zamanlarda eve geldiğinde onu masasının 6 ila 8 saattir oturuyor bulabiliyordu. Şivek kalktığında yorgunluktan sallanıyor, elleri titriyordu. Genellikle de tutarsız oluyordu. Yaratıcı ruh araçlarını hoyratça kullanır, onları yorar, atar, yeni modelini alır. Takvir içinse bir yedek söz konusu değildi. Şivek'in ne kadar kötü kullanıldığını görünce isyan etti. Bir zamanlar Odo'nun kocası Asiono'nun yaptığı gibi. "Allah aşkına kızım, gerçeği azar azar hizmet edemez misin?" diye haykırabilirdi. Ama kuz olan oydu. Allah'ı da tanımıyordu. Konuşuyorlar, yürümeye çıkıyorlar veya banyolara gidiyorlar. Sonra da enstitü yemekhanesinde akşam yemeği yiyorlardı. Yemekten sonra toplantılar ya da konserler oluyordu. Ya da arkadaşlarını Bedav ve Salas'la onların çevresini, enstitüden Deser ve başkalarını, Takvir'in iş arkadaşları veya dostlarını görmeye gidiyorlardı. Ama toplantılar ve dostlar onlar için önemsiz kalıyordu. Onlar için ne toplumsal ne de dostça katılımlar gerekli değildi. Eşlikleri yeterliydi. Bunu da saklamıyorlardı. Bu ise diğerlerini rahatsız ediyor gözükmüyordu. Tam tersine Bedap, Salas, Desar ve diğerleri susamış insanların çeşmeye koşması gibi koşarak onlara geliyorlardı. Diğerleri onlar için dışsaldı. Ama Şivek ve Takvir diğerleri için merkezi bir önem taşıyordu. Pek fazla bir şey yapmıyorlardı. Başka insanlardan daha sevecen değillerdi. Yine de dostları onları seviyor, onlara yaslanıyor, hediye getirip duruyorlardı. Hiçbir şeye sahip olmayan ve her şeye sahip olan bu insanlar arasında dolaşan küçük sunular, elde örülmüş bir eşarp, kızıl lal taşlarıyla süslenmiş bir parça granit, Çömlekçiler Federasyonu atölyesinde yapılmış bir vazo, aşk üstüne bir şiir, tahta oyma bir dizi düğme, Soruba denizinden gelen sarmal bir kabuk, hediyeyi Takvir'e verip al diyorlardı. Şev bunu kağıt tutucu olarak kullanabilir ya da şeve bak diyorlardı. Tak bu rengi sevebilir. Vermekle Şivek ve Takvir'in paylaştıklarını paylaşmayı, kutlamayı ve yüceltmeyi arıyorlardı. Anarasa Göç'ün 160. yılının yazı uzun, sıcak ve aydınlık bir yazdı. Baharda yağan bol yağmur Abenay düzlüklerini yeşillendirmiş ve tozu yayarak havayı olağanüstü temiz bir hale getirmişti. Gündüzleri güneş sıcaktı, geceleri yıldızlar çok parlaktı. Ay gökteyken bulutların beyaz sarmalları altında kıtaların kıyıları seçilebiliyordu. "Neden bu kadar güzel görünüyor?" dedi Takvir kavun içi battaniyenin altında. Şivek'in yanına yatıyordu. Işık sönüktü. Üzerlerinde soluk metruk uzay işgalleri asılı duruyordu. Pencerenin dışında parlak dolunay asılı duruyordu. Tıpkı bunun gibi bir gezegen olduğunu, yalnızca daha iyi bir iklimi ve daha kötü insanları olduğunu, hepsinin mülkiyetçi olduğunu, savaştıklarını, yasalara koyduklarını, başkaları açlıktan ölürken yediklerini, yine de buradaki insanlar gibi yaşlandıklarını, şanslarının kötüye gittiğini, dizlerinde romatizm olduğunu, ayaklarında nasırlar çıktığını, bütün bunları bildiğimiz halde yine de hala nasıl bu kadar mutlu görünüyor, sanki oradaki yaşam mutlu olabilirmiş gibi. O parlaklığa bakıp orada yağlı kolları ve sabul gibi körelmiş bir beyni olan korkunç küçük bir adamın yaşadığını düşünemem ki, yapamam. Çıplak kolları ve göğüsleri ay ışığıyla aydınlanmıştı. Yüzündeki ince ayva tüyleri yüz hatlarında belirsiz bir hal oluşturuyordu. Saçları ve gölgeler siyahtı. Şivek gümüşü eliyle Takvir'in gümüşü koluna dokundu. Serin ışığın altında bu dokunuşun sıcaklığı onu şaşırtmıştı. "Eğer bir şeyi bütün olarak görebilirsen," dedi, "hep güzelmiş gibi görünür. Gezegenler, yaşamlar ama yakından bakıldığında bir dünya yalnızca toz ve kayadan oluşur. Günden güne yaşam daha da zorlaşır. Yorulursun, ritmi kaçırırsın. Uzaklığı ararsın. ara vermeyi, dünyanın ne kadar güzel olduğunu görmenin yolu, onu ay gibi görmekten geçiyor. Yaşamın ne güzel olduğunu görmenin yolu, ölümün bakış açısına bakmaktan geçiyor. Uras için iyi, o orada ay olarak kalsın. Onu istemiyorum. Ama bir mezar taşının üzerinde durup, yaşama bakıp ne güzel demeye yokum. Onu burada, yaşamın ortasında şimdi görmek istiyorum. Sonsuzluk umurumda değil. Şivek gülümseyerek, sonsuzlukla ilgisi yok dedi. Gümüşü renkte gölgeler içinde. Zayıf, tüylü bir adamdı. Yaşamı bütün olarak görmek için tek yapman gereken şey, onu ölümlü olarak görmek. Ben öleceğim, sen öleceksin. Başka türlü birbirimizi nasıl sevebilirdik ki? Güneş de bir gün sönecek. Başka türlü nasıl parlamaya devam edebilir? Senin şu durmadan konuşman, şu lanet olasıca felsefen yok mu? Konuşma mı? Konuşma değil, akıl yürütme değil. Elin dokunuşu bu. Bütünlüğe dokunuyorum, onu tutuyorum. Hangisi ay ışığı, hangisi takvar? Ölümden nasıl korkabilirim? Onu tutarken, ellerimde ışığı tutarken. Mülkiyetçiliğe başlama, diye mırıldandı takvar. Canım, ağlama. Ağlamıyorum, sen ağlıyorsun. Onlar senin gözyaşların. Üşüyorum, ay ışığı soğuk. Yat öyleyse. Takvar onu kollarına alırken şiveyi müthiş bir titreme aldı. Korkuyorum takvar, diye fısıldadı. Kardeşim, ruhum, konuşma. O gece, gecelerce birbirlerinin kollarında uyudular. 7. Bölüm Uras. Şivek, Karabasan Caddesi'ndeki dükkandan kış için ısmarladığı muflonlu yeni giysinin cebinden bir mektup buldu. Mektubun oraya nasıl girdiği hakkında en ufak bir fikri yoktu. Günde 3 kez gelen ve tümüyle Uras'ın her yanındaki fizikçilerin gönderdiği müsveddeler ve tıpkı basımlardan, davetlerden, okul çocuklarından gelen açık sözlü mesajlardan oluşan postadan çıkmadığı kesindi. Zarsız, kendi kendine yapışan ince bir parça kağıttı. Üzerine rekabet halindeki 3 posta firmasının hiçbirinin damgası veya imzası yoktu. Belli belirsiz bir beklentiyle mektubu açtı ve okudu. Eğer bir anarşistsen, neden dünyana ve odacı umutu ihanet edip güç sistemiyle işbirliği yapıyorsun? Yoksa bize o umutu getirmek için mi buradasın? Haksızlık ve baskıdan bunaldık ve karanlık gecede özgürlük ışığını görmek için yüzümüzü kardeş dünyaya çevirdik. Bize, kardeşlerine katıl. Ne imza ne de adres vardı. Mektup Şive'yi hem ahlaki hem de zihinsel olarak etkiledi. Şaşırtarak değil ama bir tür panik içinde sarstı. Burada olduklarını biliyordu ama nerede? Hiçbiriyle karşılaşmamıştı. Hiçbirini görmemişti. Henüz hiçbir yoksul insanla karşılaşmamıştı. Çevresine bir duvar örülmesine izin vermiş ve bunu hiç fark etmemişti. Bir mülkiyetçi gibi sığınmayı kabul etmişti. Devşirilmişti. Şifoliskin dediği gibi. Ama duvarı nasıl yıkacağını bilmiyordu. Yıksaydı bile nereye gidebilirdi? Korku gittikçe daha fazla sarıyordu benliğini. Kime güvenebilirdi? Her taraftan zenginlerin gülümsemesiyle sarmalanmıştı. Seninle konuşmak istiyorum Efor. Buyurun efendim. Affedersiniz efendim. Yer açayım. Bunu şuraya koyayım. Uşak ağır tepsiyi büyük bir maharetle koydu. Tabakların üstündeki kapakları açtı. Çikolatalı sosu öyle döktü ki sos köpürerek kabın kenarına doğru yükseldi ama dökülüp saçılmadı. Açık ki kahvaltı ayinini ve bundaki becerisini seviyordu. Aynı zamanda da ayinin alışılmamış şekilde kesilmesini istemiyordu. Genellikle oldukça temiz bir iyi hoca konuşuyordu. Ama şimdi Şivek konuşmak istediğini söyler söylemez kesik kesik konuşulan bir kent ağzına kaymıştı. Şivek bu dili biraz izleyebilmeyi öğrenmişti. Bir kez alıştığınızda ses diğerlerinin değişmesinin tutarlı hale geliyordu. Ama kelime sonundaki harflerin kırpılması onu el yordamıyla ilerlemek zorunda bırakıyordu. Kelimelerin yarısı atılıyordu. Şifreye benzediğini düşünüyordu. Sanki kendilerine verdikleri adı kullanırsak Niyolular. Başkalarının kendi konuştuklarını anlamalarını istemiyor gibiydiler. Uşak Şivek'in keyfini bekliyordu. Şivek'in otururken iskemlesini tutulmasını, yemeğini yerken başında beklemesini istemediğini biliyordu. İlk hafta içinde Şivek'in huylarını öğrenmişti. Dikkatli duruşu, herhangi bir samimiyet kurma umudunu yok etmeye yetiyordu. Oturur musun Efor? İzin verirseniz efendim, diye yanıtladı adam. Bir iskemleyi birkaç santim kadar kendine çekti ama oturmadı. Konuşmak istediğim de bu. Biliyorsun ki sana emir vermekten hoşlanmıyorum. İşleri istediğiniz gibi yapmaya çalışıyorum efendim. Emre gerek kalmadan. Yapıyorsun, kastım o değil. Biliyorsun benim ülkemde kimse emir vermez. Öyleymiş efendim. Peki öyleyse seni eşitim, kardeşim olarak görmek istiyorum. Burada tanıdıklarım arasında zengin olmayan, sahiplerden biri olmayan tek kişi sensin. Seninle konuşmayı, yaşamın hakkında bir şeyler öğrenmeyi çok istiyorum. Efor'un yüzündeki küçümsemeyi görerek umutsuzca durdu. Yapılabilecek bütün yanlışları yapmıştı. Efor onu himaye etme havasına giren ve her şeyi burnunu sokan aptallardan biri sanmıştı. Ellerini bir umutsuzluk ifadesiyle masaya koydu ve "Hay Allah!" dedi. "Kusura bakma Efor, anlatmak istediğimi anlatamıyorum. Lütfen unut bunları." "Nasıl isterseniz efendim," dedi Efor ve odadan çıktı. Bu kadardı. Mülksüz sınıflar, ondan en az Kuzey Batışı Enstitüsü'ndeki tarih dersinde haklarında bir şeyler okuduğu zamanki kadar uzaktı. Bu arada kış ve bahar dönemleri arasında bir haftanın Oiye'lerle geçirmeye söz vermişti. Oiye ilk ziyaretinden bu yana onu birkaç kez, her zaman oldukça kuru bir şekilde bir konukseverlik görevini veya ya da hükümet emrini yerine getirmiş gibi yemeğe davet etmişti. Ancak kendi evindeyken hiçbir zaman Şive'ye karşı uyanık bulunmayı ihmal etmemesine karşın gerçekten dostça davranıyordu. İkinci ziyaretten sonra Oye'nin iki oğlu Şive'nin eski bir dost olduğuna karar vermişlerdi. Şive'nin verdiği yanıtlara olan güvenleri Oye'nin açıkça şaşırtıyordu. Onu rahatsız ediyordu. Gerçekten onaylayamıyordu bunu. Ama nedenini de anlıyordu. Şivek onlara eski bir dost, bir ağabey gibi davranıyordu. Ona hayrandılar. Çocuklardan küçüğü olan İni onu sevmeye başlamıştı. Şivek nazik, ciddi, dürüsttü ve Ay hakkında çok iyi öyküler anlatıyordu. Ama bütün bunlardan öte bir şeyler vardı. İni için çocuğun tanımlayamayacağı bir anlam ifade ediyordu. İni çocukluğundaki o hayranlıktan derin ve belirsiz bir şekilde etkilenen yaşamının ileriki dönemlerinde bile bunu ifade edecek kelime bulamadı. Yalnızca sönük bir yankı taşıyan kelimelerden vardı. Gezgin kelimesi, sürgün kelimesi. O kışın tek yoğun karı o hafta yağdı. Şivek 2-3 santim fazla kar yağdığını hiç görmemişti. Fırtınanın aşırılığı, yalnızca miktarı bile onu coşturmaya yetiyordu. Karın fazlalığı eğlendiriyordu onu. En içten oducu tarafından bile dışkısal diye nitelendirilemeyecek kadar beyaz, soğuk, sessiz ve kayıtsızdı kar. Bunun masum bir görkem dışında hiç bir şey olarak görmek aşağılık bir davranış olurdu. Hava açılır açılmaz bundan en az onun kadar hoşlanan çocuklarla birlikte dışarıya koşuyordu. O yeğelerin evinin büyük arka bahçesine koşturuyorlar, kar topu oynuyorlar, kardan tüneller, şatolar ve kaleler yapıyorlardı. Sevaoye, görümcesi Vea ile birlikte pencerede duruyor, oynaşan çocukları, adamı ve Samur'u izliyordu. Samur, kar kalesinin bir duvarı boyunca kendine bir meyil oluşturmuş, büyük bir heyecanla arka arkaya, karnının üzerine aşağı kayıp duruyordu. Çocukların yanakları alev alevdi. Uzun, sert, kahverengi kır saçları bir parça iple arkadan toplanmış ve kulakları soğuktan kızarmış ama adam, tünel açma işlemini büyük bir enerjiyle yönetiyordu. ''Orayı değil, şurayı kazın. Kürek nerede? Cebime buz girdi. Oğlanların tiz sesleri sürekli çınlanıyordu. ''İşte yabancımız,'' dedi Seva gülümseyerek. ''Yaşayan en büyük fizikçi,'' dedi görümcesi. ''Ne komik.'' Şivek puflayarak üstündeki karları silkeleyerek ve yalnızca daha henüz kardan çıkmış insanların taşıdığı o taze, soğuk dinçlik ve sıhhat havasını soluyarak içeriye girdiğinde görümceyle tanıştırıldı. Kocaman, sert, soğuk elini uzatıp Vea'ya dost gözlerle baktı. ''Demaire'nin kardeşi misin?'' dedi. ''Evet, ona benziyorsun.'' Başka herhangi biri söylediğinde çok basit kaçacak bu sözü Vea'nın çok hoşuna gitti. Bir erkek diye düşünüp durdu o akşamüstü. Gerçek bir erkek. Ne var onda? Adı iyi usulüne uygun olarak Vea Doem Oye idi. Kocası Doem büyük bir endüstriyel tesisinin başıydı. Ve çok yolculuk ediyor. Yılın yarısını hükümetin ticaret temsilcisi olarak yurt dışında geçiriyordu. Şivek Vea'yı seyrederken bunları anlatıyorlardı ona. Onda Demare Oye'nin zayıflığı, soluk benzi ve oval siyah gözlerinin güzelliğine dönüşmüştü. Göğüsleri, omuzları ve kolları yuvarlak, yumuşak ve çok beyazdı. Şivek yemekte onun yanında oturuyordu. Sert korsenin yukarı kaldırdığı çıplak göğüslerine bakıp duruyordu. Buz gibi havada böyle yarı çıplak gezme fikri gerçekten aşırı, en az kar kadar aşırıydı. Küçük göğüsleri de tıpkı kar kadar masum bir beyazlığa sahiptiler. Boynunun eğimi yukarıya doğru yumuşakça çıkıyor, gururlu, kazınmış, narin başın eğimiyle birleşiyordu. Gerçekten de çok çekici diye düşündü Şivek. Buradaki yataklara benziyor, yumuşak. Biraz yapmacıklı ama. Sözlerini neden o kadar yapmacıklı söylüyor? Şivek onun o oldukça tiz sesini ve yapmacıklı tavrını açık denizdeki bir sala tutunur gibi tutundu. Ve hiçbir zaman boğulmakta olduğunu anlamadı. Veya akşam yemeğinden sonra trenle Neo Esasi'ye dönüyordu. Yalnızca bugünlüğüne gelmişti ve onu bir daha göremeyecekti. O iyiye üşütmüştü. Sava çocuklarla uğraşıyordu. Şivek, veya istasyona götürebilir misin? Allah aşkına Demeyer, zavallıcığın beni korumasına gerek yok. Kurtların geleceğini sanmıyorsun değil mi? Vahşi Mingratlar bir çırpıda kente inip beni haremlerine kapamak için kaçıracaklar mı yani? Yarın sabah istasyon şefinin kapısının önünde gözümde bir damla donmuş yaş ve minik, katı ellerin bir demet solmuş çiçeği tutarken mi bulunacağım? Aa bak bu fikri sevdim. Veya'nın fıkırdayıp çıngırdayan konuşmasının üstünde gülüşü bir dalga gibi her şeyi silip götüren ve sahili bomboş bırakan karanlık yumuşak güçlü bir dalga gibi kırılıyordu. Kendi başına değil kendine gülüyordu. Bedeninin karanlık gülüşü sözleri siliyordu. Şivek koridorda paltosunu giydi ve kapıda Veya'yı bekledi. Bir bloğun yarısı boyunca sessizce yürüdüler. Ayaklarının altında kar çatırdayıp gıcırdıyordu. Gerçekten çok naziksiniz. Yani bir şey için. Ne için? Bir anarşist için, dedi. İnce ve özellikle yayarak konuştuğu sesiyle. Parantez, Payen'in üniversitedeyken OEA'nin kullandığı vurgulamanın aynısıydı. Hayal kırıklığına uğradım. Sizin tehlikeli ve kaba olacağınızı düşünmüştüm. Öyleyim. Veya yan gözle ona baktı. Başının üstünden bağlanmış kızıl bir şal takıyordu. Gözleri her yandaki karın canlı rengi ve beyazlığının üstünde siyah ve parlak görünüyordu. Ama işte bana gayet nazikçe istasyona kadar eşlik ediyorsunuz Doktor Şivek. Şivek, dedi yumuşak bir sesle. Doktor değil. Bütün adınız bu mu? Ad ve soyadınız. Şivek başıyla onayladı ve gülümsedi. Kendini çok iyi ve dinç hissediyordu. Açık hava, giydiği iyi yapılmış paltonun sıcaklığı ve yanındaki kadının güzelliği onu mutlu ediyordu. Bugün kafasında ne sorunlar ne de derin düşünceler vardı. Adlarınızı bir bilgisayardan aldınız doğru mu? Evet. Bir makine tarafından adlandırılmak ne sıkıcı. Neden sıkıcı olsun? O kadar mekanik, o kadar kişiliksiz ki. Ama yaşayan başka kimsenin sahip olmadığı bir addan daha kişisel ne olabilir? Hiç kimse mi? Tek şiveksiz misiniz? Yaşadığım sürece, benden önce başkaları vardı. Akrabaları mı kastediyorsunuz? Akrabalara pek önem vermeyiz. Hepimiz akrabayız aslında. Diğer şiveklerin kim olduğunu bilmiyorum. Yalnız birini biliyorum. Göçün ilk yıllarında yaşayan birini. Bu kadın ağır makinalarda kullanılan bir tür dişli tasarımını yapmıştı. Bu dişliğe hala şivek deniyor. Daha da içten gülümsedi. İşte ölümsüzlük diye buna denir. Veya başını salladı. Aman tanrım, dedi. Erkeklerle kadınları nasıl ayırt ediyorsunuz? Bazı yöntemler keşfettik. Bir an sonra Veya'nın yumuşak, güçlü kahkahası patladı. Soğuk havada sulanan gözlerini sildi. Evet, belki de kabasınız. O zaman herkes yeni oluşturulmuş adlar alıp yeni oluşturulmuş bir dili mi öğrendi? Yeni baştan. Anares göçmenleri mi? Evet, romantik insanlardı herhalde. Ya siz değil misiniz? Hayır, biz çok pragmatiyiz. Her ikisi de olabilirsiniz, dedi Veya. Şivek ondan bir zeka gösterisi beklememişti. Evet, doğru, dedi. Sizin buraya tek başınıza, cebinizde tek kuruş olmadan, halkınız için konuşmaya gelmenizden daha romantik bir şey olabilir mi? Ve buradayken çeşitli lükslerle baştan çıkmamdan. Lüks mü? Üniversite odalarında mı? Aman tanrım, zavallıcık. Sizi doğru dürüst hiçbir yere götürmediler mi? Birçok yere ama hepsi de aynıydı. New Asasia'yı daha iyi tanımak isterdim. Kentin yalnızca dış yüzünü gördüm. Paket kağıdını. bu deyimi kullandı. Çünkü başından beri Uraslıların her şeyi temiz, cicil bicili kağıtlara, plastiğe, kartona ve alüminyuma sarmalarına şaşırmıştı. Çamaşırlar, kitaplar, sebzeler, giysiler, ilaçlar her şey kat kat sarılıyordu. Hiçbir şey başka bir şeye dokunmamalıydı. Kendisinin de dikkatle paketlendiğini hissetmeye başlamıştı. Biliyorum, sizi tarih müzesine götürdüler. Doğu bine anıtını gezdirdiler. Senato'da bir konuşma dinlettiler. Şvek güldü. Çünkü geçen yaz bir gün bu programı aynen uygulamıştı. Biliyorum, yabancılara çok aptalca davranırlar. Sizin gerçek New York'u görmeniz için elimden geleni yapacağım. Memnun olurum. Çok harika insanlar tanıyorum. İnsan koleksiyonu yaparım. Burada bütün o sıkıcı profesörler ve politikacılar arasında sıkışıp kalmışsınız. Konuşmaya devam etti. Şvek, Veya'nın bağlantısız konuşmalarından tıpkı güneşten ve kardan aldığı zevki alıyordu. Küçük Amayon'un istasyonuna geldiler. Veya dönüş biletini aldı. Tren her an gelebilirdi. Beklemeyin, donacaksınız. Şvek yanıtlamadı. Muflonlu paltosunun içinde iri yarı duruyor. Ona dostça bakıyordu. Veya kendi paltosunun koluna baktı ve işlemelerin üstünde bir kar parçasını silkeledi. Karınız var mı Şvek? Hayır. Aileniz de mi yok? Aa evet, bir eş ve çocuklar. Affedersiniz, başka bir şey düşünüyordum. Karı deyince yalnızca Uras'ta olan bir şeyi anlıyorum. Eş nedir? Yaramazca Şivek'in yüzüne baktı. Sanırım siz karı veya koca diyorsunuz. Niçin sizinle gelmedi? Gelmek istemedi. Ayrıca en küçük çocuk daha 1 yaşında. Yo, şimdi 2. Ayrıca durakladı. Neden gelmek istemedi? İşi var, burada olamaz. Eğer burada bu kadar göreceği şey olduğunu bilseydim gelmesini isterdim. Ama istemedim. Güvenlik sorunu var tabii. Buradaki güvenlik mi? Şvek durakladı. Sonra ayrıca eve döndüğümde de dedi. Size ne olacak diye sordu veya gözlerini iri iri açarak. Tren kasabasının dışındaki tepeden yaklaşıyordu. Sanırım hiçbir şey. Ama beni bir hain olarak görenler var. Uras'la dostluk kurmak istediğim için sanırım. Eve döndüğümde sorun çıkarabilirler. Ona ve çocuklara bir şey olmasını istemem. Ben ayrılmadan bir şeyler oldu. Bu yetti. Yani gerçekten tehlikede mi olacaksınız? Şvek onu duyabilmesi için öne eğildi. Çünkü tren tekerlekleri ve vagonların şakırtatarak istasyona giriyordu. Bilmiyorum dedi gülümseyerek. Bizim trenlerimiz de bunlara benziyor biliyor musunuz? Tasarım iyi olursa değiştirilmesi gerekmiyor. Onunla birlikte bir birinci mevki vagonuna yürüdü. Veya kapıyı açmadığı için o açtı. Arkasından içeriye başını sokup etrafına baktı. Ama içerisi pek benzemiyor. Bütün burası özel mi? Yalnız senin için mi? Aa evet. İkinci mevkiden nefret ediyorum. Mayer'e sakızı çiğneyip tüküren adamlar. Anareste insanlar Mayer'e çiğniyor mu? Hayır, kuşkusuz çiğnemiyorlardır. Ah, siz ve ülkeniz hakkında bilmek istediğim o kadar çok şey var ki. Anlatmayı seviyorum ama kimse sormuyor. O zaman yine buluşup konuşalım. Yine Neo'ya gelirsiniz. Beni arar mısınız? Söz verin. Söz veriyorum, dedi Şvek içtenlikle. Güzel, sözünüzü tuttuğunuzu biliyorum. Hakkınızda hiçbir şey bilmiyorum. Bu hariç, bu görülebiliyor. Hoşça kalın Şvek. Şvek kapıyı tutarken veya eldivenli elini bir an Şvek'in elinin üstüne koydu. Tren düdüğünü öttürdü. Şvek kapıyı kapadı ve trenin istasyonun ayrılmasını istedi. Veya'nın yüzü pencerede kızıl beyaz bir parıltı halindeydi. Büyük bir keyifle o yeğlerin evine yürüdü ve karanlık basına kadar iniyle kar topu savaşı yaptı. Ayrım sonu.